bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Karanlığımın Gül Kokusu. Mehmet Maden. 1. Kaset 1. Yüz. Bu öykü Körler Federasyonu tarafından yapılan öykü yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. Okuyan Esra Bayındır. Yazarın Yaşamı. Mehmet Maden Elazığ'da doğdu. Asıl adı Mehmet Yıldız. 1979-1993 yılları arasında Manisa, Yozgat, Konya, Elazığ ve Ankara'da İngilizce öğretmenliği yaptı. Daha sonra Kültür Bakanlığı'na geçti. 2 yıl çalışıp istifa etti. Afitap Çocuk Kulübü'nü çalıştırdı. Sürdüremedi, kapattı. Şimdilerde çevirmenlik ve serbest yazarlık yapmakta. Siyah Beyaz gazetesinde haftalık Yalana İtiraz Var köşesini yazmaktadır. Yapıtları Bir Sabah Hüzün, Öykü 1994, Alışmak Ayrılıklara, Şiir 1996. Karanlığımın Gül Kokusu. Yeşili tanıyorum. Maviyi, sarıyı, papatyaların rengini. Kırmızı her gün dans ediyor benimle, cıvıl cıvıl. Sevdiklerimin yüzlerini hatırlıyorum. Annemin bir ay parçası yüzünü, hilal kaşlarını, pırıl pırıl dişlerini. Annem gerçekten güzeldi. Annem gibi birini seçebildiği için babamla hep gurur duydum. Babamın kırçıl bıyıklarını son olarak gördüğümde 13 yaşındaydım. Siyah, kömür karası bıyıklarında her yıl biraz daha çoğalan beyazlar. Sık sık söylerdi babam. Siyah beyaz renkler insan yüzünde yarışmaya başladı mı hayat inişe geçmiş demektir. Babam bu inişe hala iniyor. Şimdiki hali nasıl acaba? Sesini beslemekte zorlanan soluğundan, dudaklarından titreyerek dökülen sözcüklerden babamın yaşlandığını, yüzündeki çizgilerin çoğaldığını, siyahın beyazlara tamamen esir düştüğü yaşlı bir yüzü hayal edebiliyorum. Fakat bu yaşlı yüzün tek odalı evimizi ısıtan, yıllara yenik düşmemiş o eski gülüşünü kaybetmediğini hissetmek ne güzel. Şimdilerde bile babamın her gülüşü karanlık dünyamı ılık iklimler düşürüyor. O güzel insanın gülüşünün hiç yaşlanmaması gizli güç kaynağım oluyor benim. Bu güç karanlığa direnmemin bir tılsımı gibi. Her zaman her yerde. Orta 1'e kadar birlikte olduğum çocukluk arkadaşım, oyun arkadaşım Bedirhan'ın yüzünü de unutmadım. Sırım gibi bir oğlandı Bedirhan. Sevecen ve okumuş bir üvey annenin elinde büyüdü. Kıvırcık saçlar, ince uzun bir burun, zeytin karası gözlerinden uzanan şimşek gibi bakışlar. Dal gibi bir çocuk işte. Hepimizden önce bıyıkları terledi. Hepimizden önce etek tıraşı oldu, koltuk altlarını jiletledi. Ona yenilmediğimiz oyun yoktu. Sınıfın ve okulun yaramazıydı. Müzik ve resim dışında bütün dersleri zayıftı. Bir resim yapardı ki yeni gelen Trabzonlu Laz resimcinin dudağı uçuklardı. Bir keresinde ödev olarak çizdiği bir leylek resmi yüzünden kötü bir dayak yedi. Laz öğretmen inanamıyordu leyleğe onun yaptığına. Başkalarına yaptırdığını düşünmüştü. Bedirhan dayanamamış, isyan etmiş, kendisini savunmuştu. Öğretmenim, aynısını tahtada yapayım. Tahtada tüm sınıfın huzurunda daha da güzel bir leylek yapmıştı. O zamanlar sınıfın en önünde oturmama ve şişe altı kalınlığındaki gözlüklerime rağmen iyi göremiyordum. Fakat o gün Bedirhan'ın kara tahtaya çizdiği leylek çok net aklımda. O beyaz tebeşir çizgilerinden oluşan gövde, uzun gaga ve ayaklar hiç silinmedi hafızamdan. Leylek denince ben Bedirhan'ın çizdiği leyleği bilirim. 27 yıl sonra bile her şey aynı netlikte. 2 yıl önce Bedirhan bir kış günü dağlarda çatışmada öldü. Onun ölümünü duyunca ikinci kez kör olmuşa döndüm. 13 yıl süren ışıklı dünyamı gün gün, ay ay, yıl yıl yeniden yaşadım. Çünkü bu ışıklı hayatımın her anında Bedirhan vardı. Şimdi artık tamamen kararmış olan dünyama, yani şimdiki zamana o ışıklı günleri taşımak doğrusu beni çok sarstı. Bedirhan kimine göre kirli, kimine göre haklı bir savaşın içinde sessizce kaybolup gitti. Karlar eritti gövdesini, toprağa sızdı. Ölüm, tüm karanlıkların bittiği yerdeki hiçlik, cansız, ruhsuz, tatsız, acısız, hiçbir şeysiz. Hayat ışığımı 4 yaşından sonra çok hızlı bir şekilde kaybetmeye başladım. Hayatımın 13. yılında bu ışık bir daha geri gelmemek üzere söndü. kör oldum. Kör sözcüğü beni incitmiyor fakat görme özürlü ifadesinden deli oluyorum. Kör sözcüğü bana umut, görme özürlü ise karamsarlık aşılıyor. Körlüğün kendine yakışan bu adını karikatürize etmek kimlere ne kazandırıyor bilemem ama biz körleri incittiği açık. Gittikçe azalan bir ışıkla geçen 13 yıl ve ardından gelen sonsuz karanlık. Ne yapacaktım? Nereye, kime gidecektim? Geceleri hep ağlıyordum. Gerçi hayat benim için artık hep geceydi, gece olacaktı ama ben geceyle gündüzün farkını biliyordum. Benliğime işlemiştim bunu. Herkes yataklarına çekilince sessizce gözyaşlarıma sığınırdım. Artık hiç göremeyecek olan gözlerimin gözyaşı üretmesi ağrıma gidiyordu. Görmeyen gözler ağlamayı da unutsun istiyordum. Zaman geçtikçe ağlamanın bir işe yaramayacağını anladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir gece içime bir kıvılcım düştü. Karanlığa baş kaldırdım ve içimde tadına doyamadığım bir isyanı başlattım. İçine düştüğüm bu sonsuz karanlığın rengini işleyecek, onu hayata dönüştürecektim. Herkes gibi karanlığa körü körüne teslim olacak körlerden olmadığımı hissediyordum. İçimde çoğalan kıpırtılar hızla heyecanlara dönüşüyor, karanlığa karşı içimde bir rüzgar kopuyor, umutlara, inadına umutlara esiyordu. İsyanımla buluşmuştum, buna emindim. Fakat bu isyanımı nereye, nasıl dökecektim? Çocuktum, üstelik köylüydüm. Ayrıca çok yoksuldum, yoksulduk. Bu yetmezmiş gibi din istismarının, acımasız geleneklerin, milli zulmün kol gezdiği bir bölgenin ateşi içindeydim. Yaşam öylesine zordu ki ölüm her zaman bir kurtuluş sayılırdı. Babam, evet babam, sıcak gülüşüyle bir dünya yaratan babama sığınabilirdim. O benim yol arkadaşım olabilirdi. İsyanımı rahatlıkla onunla paylaşabilirdim. Babamla konuşmalıydım, hemen konuşmalıydım. Karanlığa gömmeliydim gece ağlamalarımı. Konuştum babamla, çok konuştum, her şeyi konuştum. Karanlığı, aşkı, cinselliği, isyan, her şeyi. Bir gece aylardır içimde tarttığım bir konuyu açtım kendisine. Tok ve kararlı sesimle karanlığın içinden çekip aldığım sözcükleri babamın yüzüne savurdum. Baba, iyi bir göz doktoruna götür beni. Gerçekten iyi bir doktora gitmiştik. O zamanın parasıyla çok da para almıştı bizden. Bir aylık gelirimize denk düşen bir paraydı. Bu yüzden ninem babama bir kızdı, bir kızdı anlatamam. Doktora verdiğimiz parayı hiçbir zaman kabullenemedi. Hep söylendi, her akşam yer soframızda dile getirdi. İş bununla bitmedi. Bir hafta sonra ninem kendisini çıldırtacak ikinci bir olayı yaşadı. Babam, Doktor Aybars'ın tavsiyesine uyarak beni komşu ildeki körler okuluna yazdıracaktı. Ninem gerçekten çıldıracak gibi oldu. Bir körün, çocuk yaştaki bir körün komşu ilde okula gitmesini anlayamıyordu. Babamın hatta tüm ailenin delirdiğini düşünüyordu. Köyümüz doğunun gün görmemiş köylerinden biriydi. Görenlerin bile okula gidemediği bir yerde ben kim oluyordum ki hem de komşu ilde okula gidiyordum. Ninem çıldırmasın da kim çıldırsın? Fakat Doktor Aybars tedaviye gittiğimiz gün babamı öyle bir etkilemişti ki babam ninemin feryatlarını hiç aldırmadı, onu duymadı bile. Babamın delirdiğini düşünen ninem gece gündüz ağlamaya başladı. Ve ben çok geçmeden soluğu komşu ildeki körler okulunda aldım. Düşünüyorum da şimdiki hayatımı, sonsuz karanlığıma papatyalar düşürdüğüm şimdiki hayatımı, çünkü doğuştan kör olan eşimle ben devlet kuruluşlarında çalışıyoruz ve Baran adlı gören bir oğlumuz var. Babamın o sıcak gülüşüne ve Doktor Aybars'ın kararlı, inandırıcı, etkili sesine borçluyum. Baba, seni seviyorum. Aybars doktor, seni çok özledim. Karanlığa gül ektim. Sayenizde. Güz vurmuş Ankara'ya. Güz kokusu burnumda tutuyor. Bulvarda çınar yaprakları ayaklarımıza dolaşıyor. Ankara'ya ilk gelişimde bulvarda eşim Şerife ile yürürken sormuştum. Şerife, ayaklarımıza dolanan bu yapraklar neyin nesi? Şerife Ankara'yı benden iyi biliyordu ama bulvardaki yaprakları başkasından öğrenmişti. Bunlar çınar yaprakları demişti. Ben çınarları tanıyordum. Dicle kıyılarında görmüştüm. Şerife çınarları bilemezdi. Yapraklarını eline alıp saatlerce incelese bile onları bilemezdi. Peki dedim. Şerife, bu mevsimde yapraklar sararmıştır. Sarı nasıl bir şeydir bilir misin? Şerife ciddi ciddi gülmüştü. Biliyorsun, benim için bütün renkler siyahtır ve hep öyle kalacak. İtaatsiz bir köre yakışan bir cevap değildi bu. Karşı çıkmıştım. Hayır Şerife, doğuştan kör olsan bile tek rengimiz siyah değil bizim. Siyahın içinde bize gülümseyen siyahın diğer tonlarını düşün. Bu kez Şerife çok sade bir anlatımla, ama ben sarıyı gerçekten bilmiyorum. Şerife'nin anlayacağı bir şekilde sarıyı anlatmaya çalıştım. Bak şimdi dedim. Karanlığı biraz aç. Hatta epey aç. Yani tersini düşün. Sonra ısıt onu. Çok ısıt. Çok işte. İşte bu sarıdır. Şerife kıs kıs güldü. Karanlığın tersine çok çok ısıtırsam yine karanlık olur be Cafer. Hem sorun nedir biliyor musun? Sen tam bir kör sayılmazsın. Yani körsün ama kör gibi düşünmüyorsun. Asıl körlük hem kör olmak hem de kör gibi düşünmektir. 13 yıl boyunca dünyayı ve renkleri izlemiş, sonra bize katılmışsın. Senin gören, görmüş bir geçmişin var. Onu her istediğinde şimdiki zamana taşıyabiliyorsun. Böylece seni kuşatan bu karanlığa geçmişten parıltılar düşürebilirsin. Bu yönünle şanslısın. Fakat yitirmek hiç sahip olamamaktan daha kötüdür. Bu yönünle de gerçek bir körden daha çok acı çekersin. Karanlığı sorgulamak kolay değil. Ben senin kadar karanlığı sorgulamıyorum mesela. Ne yapsak karanlık galip gelecek sonunda. O bizim efendimiz. Şerife içimi okuyordu. Kendi sesiyle beni anlatıyordu. Son olarak bir şey söylemiş olmak için konuşmuştum. Ama Şerife, gören görmeyen her canlı bir gün karanlığa gömülecek. Şerife'nin bilge hali aynı mantıkla sürdü. İyi de sen ölümden söz ediyorsun. Halbuki biz şu anda hayattayız. Şerife'ye bir daha cevap vermemek üzere sustum. Ankara'da yüz kokusu. Annemi Hacettepe'ye doktora götürdükten sonra işe dönüyordum. İş dedim de aklıma geldi. Çok yoruluyorum. Çok çalıştırıyorlar beni. Rahatlıkla iki görenin işini yaptığımı söyleyebilirim. Ne garip bir dünya. Körsün, belli bir eğitimden geçmişsin. Sana önce acıyarak iş verirler, acırlar ve iş yaptırmazlar. Her solukta, her sözde, her seste acırlar sana. Körlüğe katlanırsın ama acınmış olmak öldürür seni. Bunu dile getiremezsin. Getirsen daha çok acırlar. Fakat bir gün senin gerçekten kendilerinden aşağı kalmadığını gördüler mi, vay haline. Bu kez körlüğünü unutur, acımasızlaşır, iki kişinin işini yaptırır, soluk aldırmaz, tuvalete bile göndermezler. Aslında garip olan dünya değil, garip olan insanlar. Bu noktada gören insanları anlamak gerçekten zor. Hastane çevresi bildiğim bir alan değil. Yürürken çok zorluk çekiyorum. Sesleri, rüzgarın kokusunu, engelleri, otobüs duraklarını, burnumuzu çarpalım diye yol kenarına dikilmiş kalın gövdeli ağaçları tanımıyorum burada. Yüzümüze denk düşen engeller, bastonumuzla dokunamadığımız engellerdir. Körlükten daha fazla bize düşman. Kentler kurulurken, körler için ayrı yolları olan bir dünyada yaşamak ne güzel olurdu. Düşünün, bir duvarın, bir ağaç gövdesinin, bir korkuluğun, bir yerinden ileri çıkmış sert ve sivri bir cisim tam yüzünüzün hizasındadır. Siz onu bilemezsiniz. Her şeyden habersiz yürürsünüz. Çünkü bastonunuz sadece yere ve kaldırımlara dokunur. Bastonunuzun aksak takırtıları kentin acımasız gürültüsüne karışır. Karanlığa gül ekerek yürürsünüz. Diğer insanlar kadar olmasa bile hayatı yelesinden tutmuşsunuzdur. Rüzgar kent kokusunu yüzünüze savurur. Fakat gülüşlerin ve heyecanların düşmanı karanlık, o sinsi engele doğru sürükler sizi. O sert cisim bir anda yüzünüzün bir yerine batar, belki gözünüze, belki burnunuza, belki çenenize. Ah! O anda, evet, o anda yüzünüzde o korkunç ağrı dolaşırken kör olduğunuzu hatırlarsınız. Yaşam birdenbire uzaklaşır sizden. Ayaklarınız gövdenizi taşımaz. Yüreğiniz bir anda tutuşup kül olur. Görmemenin kahrı, kentin acımasızlığı, karanlığa kurşun olur, saplanır düşlerinize. Düşleriniz yaralıdır. Yeniden aynı baharı yakalamak zaman alacaktır. Haftalar geçecektir, aylar hatta yıllar. Bu süre içinde yaşam, tüm renkleri siyah olan sonsuz bir boşluğun tutsağı olur. Belki ölüm en güzel giysileriyle oraya atılır. Belki uzanıp ölümün kanatlarını tutmak istersiniz. İntihar. Bazen kentin karınca kalabalığında bir görenle kafa kafaya tosladığınız olur. Karşınızdaki hiddetinden köpürüverir. Kör müsün be kardeşim? Maalesef körüm. Karşınızdaki gören anlamsız bir sessizliği peşine takarak yavaşça kuyruğunu toplayıp gider. Bu kaçışta körsen körsün, gelip bana çarpman mı gerekiyor sorusu gizlidir. Halbuki size çarpan kendisidir. Cadde çok işlek. Aşırı trafik yoğunluğu altında eziliyor, inliyor gibi. Üstelik çok hızlı seyrediyorlar. Bir anda belirip kaybolan motor seslerinden anlıyorum bunu. İngilizce konuşan saatimin düğmesine basıyorum. Oyuncak bir bebeğin sesine benzeyen tınılar. 2:45. Yakın bir yerde yol inşaatı olmalı. Beton kırma tabancaları adeta böğürüyor. Hızla akıp giden trafikten savrulan esintiler beni havalandıracak gibi oluyor. Beton kıran tabancaların seslerini duyamıyorum. Bu yüzden karşıya geçmek için ilk adımı atmakta zorlanıyorum. Tedirginim. Körlüğümün dirilmesinden, beynimi kuşatmasından korkuyorum. Böyle anlarda daha çok yanlış yapıyorum çünkü. Yürüme yanlışlıkları. Hayret, hiç insan sesi de yok etrafımda. Nereye gitti bu koca kentin şaşkın kalabalığı? Demek insanların az, arabaların yoğun olduğu bir yoldayım. Körlüğüm uyanmaya başlıyor. İçimde kopacak bir depremin ilk belirtileri. Şu Allah'ın belası yolu bir geçebilsem. Biri yavaşça koluma giriyor. Elleri kıskaç gibi, kolları güçlü, benden uzun biri olmalı. Soluğunu saçlarımda hissediyorum. Sesinin tonuna bakılırsa 40 yaşlarında falan. Size yardım edeyim. Çok iyi olur. Çift yönlü bir yol. Adam bastonumu da elimden alıp neredeyse sarılacak gibi koluma girmiş. Bazen aniden duruyor, hızla geçen arabalara yol veriyoruz. Serbest yürüyorum. Yine de önce ruhum basıyor toprağa, sonra ayaklarım. Körlerin yürüyüşü bu yüzden ördek gibidir zaten. Onun ellerine bırakmışım kendimi. Onun gözlerine, onun adımlarına, onun yüreğine. Ama yolun tam ortasında adam birden kolumdan çıkıp hızla uzaklaşıyor. Bastonumu da götürerek beni o cehennemin tam ortasında bırakıyor. Olduğum yerde kala kalıyorum. Donmuşum. Sağımdan solundan hızla geçen arabalar vahşi kaplanlara benziyorlar. Korkuyorum. Ölüme çok yakınlaştığımı düşünüyorum bir an. Ölüm bayrak açmış körlüğümün ülkesine. Tutsağım. Körlüğüm ve karanlığım tutsak. Rüzgar ve yaşam bana el sallıyor gibi. Gözlerimi, yani İsveç'ten getirttiğim bastonumu alıp gitmiş o zalim adam. Bir insanın gözlerini alıp gitmek ne demektir bilir misiniz? Arabalar vahşi kaplanlar. Gaz pedalının cinselliğine kapılmış duyarsız sürücüler. Belki kör olduğumu bile fark etmiyorlar. Anadolu'nun eşekten inip taksiye binen zavallı sürücüleri. Yüzümü yalayarak hızla geçip giden arabaların çılgın müziği. Ölüm dans ediyor benimle. Fakat ben körlüğümden ve hayata aşıladığım karanlığımdan vazgeçemem. Ölümün cansız, ruhsuz, artısı olmayan korkunç hiçliğine teslim olamam. Arabalar vahşi kaplanlar, hız, rüzgar. Kımıldayamadığım bir cehennem. Çaresizim. Olduğum yere çöküp başımı avuçlarıma alıyorum. Vuracaksa vuracak bana biri. Öleceksem öleceğim. Yüzümde yakıcı ölüm kokusu. Kunt bir acıyla, tonlarca ağırlıktaki metalik bir darbeyle ölümün hiçliğine, simsiyah kucağına uçmak nasıl bir şey acaba? Kulaklarımı çınlatan bir klakson sesi, acı bir fren, asfalt yola sürtünen lastiklerin ince çığlığı, yanık lastik kokusu. Ölümün soluğu sol yanağımda. Sol yanağımda bir aracın tamponu. Kas katı kesilmişim. Uykulu bir hal. Başımı tampona yaslıyorum. İçimde kurşundan dağlar eriyor. Ağlamak istiyorum. Gözyaşı üretmeniz ağırıma gitse de ağlayın gözlerim şimdi. Ağlayamıyorum. Aracın tıkırt diye açılan kapısı gürültüyle kapanıyor. Rölantide çalışan motorun sesi ne kadar sıcak, ne kadar koruyucu, ne kadar yumuşak. Bir soluk düşüyor üstüme, bir gövde eğiliyor. O gövdenin yüzünü görebilmeyi ne çok isterdim. Bela mısın be adam yolun ortasında? Ben körüm. Genç bir ses, ahenkli ve yumuşak, taksi şoförü olmalı. Yüzünü görebilmeyi ne çok isterdim. Yanılmamışım. Taksi şoförüymüş. Şimdi de beni iş yerime taşıyor. Aracın açık camından Ankara'nın güz kokusu doluyor içeri. Öyle yorgunum ki elimde olsa da bu taksiden hiç inmesem, hep götürse beni yollara, hep taşısa, hep gitsek rüzgarla sonsuz bir yarışta. Alışkın olduğum Bağlalı, Haymanalı Kürt seyyar satıcıların sesleri geziniyor etrafta. Burası itfaiye meydanı olmalı. Her sabah bastonumla engellilerin kalbine dokunduğum alan. Ve TEDAŞ binası. Masama yığılır gibi oturup telefonun başına geçiyorum. Ardı arkası kesilmeyen dahili numara istekleri. Parmaklarım tuşlarda. Küçük bir boşlukta hemen bir sigara yakıyorum. Karanlıklara yeniden yürüyebilmek için kullanışlı yeni bir baston almanın hesabını yapıyorum.